Ayrım 15, sayfa 160. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Lati taşıyanlara baktığımı fark etmiş gibi, Hintli tüccarları rahatsız etmezler dedi Bay Lahiri. Birkaç gündür kongre bayrağı takıyorum. Ellerinde bu latilerle nereye gidiyor bu insanlar diye sordu Lucky merakla. Bu sopalarla her şeyi paramparça edebilirler. Sinemaya veya bankaya gitmezler umarım. Mason tapınağına gidiyor olabilirler. Lucky ile birbirimize baktık. İbadetle hiçbir ilgisi olmayan o yere hiç girmemiştik. Orası çoğu demir yolu yönetiminde çalışan ve hepsi de İngiliz olan Masonlar topluluğunun merkeziydi. Hintliler o değerli binalarının etrafını sarınca kendilerini kapana kısılmış gibi hissedeceklerdi. Aynı sel suları ağacın etrafında yükselirken benim hissettiğim gibi. Biz de gidip bakalım. Bak birçok insan peşlerine takıldı dedim. Şehir sakinlerinden bazılarının evlerinden çıkarak alayın arkasına takıldığını görünce. Tabii ki gidemeyiz, bu çok tehlikeli olur. Lucky Photoplay'in sayfalarını karıştırmakla meşguldü. Lahiri babu, bu dergiyi alıyorum, bizi içeri aldığın için teşekkür ederim. Hadi biraz daha yürüyelim dedim Lucky'ye, dışarı çıkar çıkmaz. Muazzam bir şeyler olduğunu hissediyor ve biraz daha görmek istiyordum. Daha önce hiç İngilizlere kafa tutan Hintli görmemiştim. Bu düşünce beni çok heyecanlandırıyordu. Peki ama birazcık dedi, yüzünde kuşkulu bir ifadeydi. Birbirimizi kaybetmemek için el ele tutuştuk. Kalabalıkla birlikte daha geniş bir sokağa girdik. Kepenklerini indirmiş olan bankayı geçtik. Bankanın kapısında bir muhafız değil, haki renk üniformalar giymiş, başlarında küçük yuvarlak siyah şapkalar ve ellerinde latihlerle tüfekler olan iki düzine muhafız vardı. Birkaç düzine polis de sokağın iki kenarına sıralanmıştı. İlk kez titrediğimi hissettim. ''Evinize dönün, bu son uyarıdır.'' dedi uzun boylu bir polis metal bir kolenin içine. Bütün vücudum ürperdi ama taş ve sandalet atarak polislere doğru ilerleyen kalabalıktan bir kükreme yükseldi. Sonra ilk tüfek patlayınca bağırtılar çığlıklara dönüştü. Şimdi polis kalabalığın arasına karışmış, erkeklere ve oğlan çocuklarına latilerle vuruyordu. Kemikleri kıran tahtaların sesini duyuyordum. Daha çok tüfek sesi ve her yandan daha çok çığlık, inleme ve öfkeli feryat duyuldu. Beklediğim manzaranın bu olmadığını, tehlikeli bir meydan savaşının ortasına düşmüş olabileceğimizi anlayınca midem kasıldı. Lucky elimi o kadar sert çekti ki karşı koyamadım. Nihayet eğer kalırsak bize de zarar gelebileceğini anladım. Hızla insan akınının ters yönünde ilerlerken polisin bize doğru geldiğini gördüm. Bir polis memuru latisini havaya kaldırdı ama yanındaki adam ona bir şeyler bağırınca sopayı indirdi. ''Eve anneye koşun kızlar, burası size göre değil.'' dedi ikinci polis memuru bize. Yüzünde hafif şehvetli bir ifadeyle. Utançtan yanaklarım kızardı. Biz tek kelime etmesek de çok fazla insan geçmişimizi biliyordu. Hem bundan hem de kaçmayan ve sonucuna katlanan bu insanlar kadar cesur olmadığım için utanıyordum. Hiçbir zaman Pankaj'ın mektuplarında yazdığı gibi bir özgürlük savaşçısı olamayacaktım. 5 dakika sonra dış mahallede bir çekçek bulduk ve Rose Villa'ya doğru yola koyulduk. ''Bir daha seninle çarşıya çıkmayacağım.'' dedi Lucky sesi titreyerek. Dergim yırtıldı, topuğum koptu ve eğer o İngiliz polis anneye veya amir Hover'da bizden bahsederse mahvoluruz. Anne İngilizlerle hiçbir tür çatışma yaşamak istemiyor. Lucky beni çayda hiçbir şey söylememem için uyardı, ben de söylemedim. Sadece Photoplay dergisini elden ele dolaştırdık. Ancak ertesi gün isyan herkesin dilindeydi. Hizmetçiler şehir merkezinde bir adamın öldüğünü ve kadınlarla çocukların da dahil olduğu 3 düzine insanın ağır yaralandığını haber verdi. Kaçtığımız için şanslı olduğumuzu biliyordum ama kendimi hala korkak gibi hissediyordum. Ertesi hafta anne yıllar önce Doris'in bekaretini satın almış Marvari tüccarından benim için 401 rupi aldı. Adam trenle Kalküta'dan gelmişti ve tatmin olana kadar Karakpur'dan ayrılmayacağını söyledi. Anneye bunun niye böyle tuhaf bir reklam olduğunu sordum ve bana artı bir rupinin iyi şans için verildiğini söyledi. Ama ben kendimi hiç de şanslı hissetmiyordum. O akşam adam aşağıda anneye parayı öderken ben gül suyuyla sıcak bir banyo yaptım. Biduşi'yi ve uzun zaman önce onun düğününü hayal edişimizi düşündüm. Biduşi'nin hiçbir zaman bu geceyi öğrenemeyeceğinden memnundum. Bana dokunan ilk erkeğin yakışıklı bir damat değil de her yanı kırışmış yaşlı bir adam olduğunu öğrenseydi ne kadar hayal kırıklığına uğrardı. Ya Pankaj? Onun beni hatırlamayacağından emindim. Ne olursam olayım her zaman onu arzulayacağımı da anlamayacaktı. Kısa bir süre başımı suya gömüp boğulmayı düşündüm. Aslında ölüm 5 yıl önce almalıydı beni ama yapamadım. Çünkü diğer kızlar sürekli yanıma gelip bana şans dilediler. Yatak odasında kurulanırken Bonnie beni rahatlatacağını söylediği bir fincan saframlı sıcak süt getirdi. İçtikçe başım dönmeye başladı. Zihnim bulanırken şehirdeki protesto gösterisinde kalmam ve Rose Villa'ya geri dönmemem gerektiğini anladım. Artık çok geçti. Giysilerime, yiyeceklerime ve benzeri neredeyse 100 rupi harcanmıştı. Bunu anneye geri ödemem mümkün değildi. Bonnie beni elimden tutup Lotus Suite'ine götürdü. Hiç mücevher takmamıştım. Sadece kokulu krem sürmüş ve şeffaf dantel bir gece elbisesi giymiştim. Yatağa yatarak gözlerimi sımsıkı kapattım ve yabancı odaya girince bile açmadım. Ama sonra adam beni ayağa kaldırdı ve o yavaşça el çırparak şarkı söylerken dans etmemi söyledi. Düşmemek için gözlerimi açmak zorunda kaldım. Odanın pembe ışığında büyük babam yaşında bir adam gördüm ama daha iriydi ve hortlak gibi bir suratı vardı. Benim yaşımda bir kızı kullanması ne kadar yanlıştı. Beni ayağa kaldırması ve elbisemi çıkartıp dans ettirmesi, sonunda yatağa yatmamı emrettiğinde hiç değilse o çarpık, çopur suratını görmemek için gözlerimi kapatabileceğimi düşündüm. Ama elleri nemli solucan gibi parmakları her yerimdeydi. Zihnimin içinde korkunç bir film oynuyordu. Sokaktaydım, İngiliz subaylarla Hintli polis memurlarının ve protestocuların öfkeli yüzlerini görüyordum. Kamera polislere tüküren küçük çocukların büzülmüş dudaklarına ve onları çağıran endişeli annelerin ağızlarına yaklaştı. Sonra latilerini şiddetle vuran kasaba insanlarını gösterdi. Kavga içime girmişti, darbe üstüne darbe, acı ve itme hepsi aynı anda. ''Hareket edersen canın acır, sakin dur.'' dedi. Hızla soluyarak yüzüme nefesi soğan kokuyordu. Her şey hakkında fikrimi değiştirmiştim. Ama adamın altından kurtulmaya çalışırken dirsekleriyle beni olduğum yere mıhladı. Bütün duyduğum hala ona karşı koyamayacak kadar güçsüzdüm. Zihnim uyuşturulmuş olmasına rağmen ne bu adamdan ne de ondan sonra gelecek diğer müşterilerden kaçamayacağımı anladım. Aynı korkunç sahne her gece tekrarlanacaktı. Sonu gelmeyen bir döngü halinde. Bölüm 12. Gailem çok büyük, tam bir can yoldaşı isterken, bir başıma kala kalıyorum, yine de and içiyorum ki, bu gaile içinde bile galip olacağım. O zaman tek başıma, dikenli yolumda yürüyeceğim bu hayat yolculuğunun sonuna kadar. Rabindranath Tagore, The Home and the World, 1915. Artık bir kız addedilmiyordum. 15 yaşımda çalışan bir kadındım. Bunu anlamak benim için zordu. Çünkü öncekinden daha büyük görünmüyordum ama günde 30 rupi kazanıyordum. En çok kazanan Bonnie, Lucky ve Natty'ninki ile aynı miktarda. Bunun nedeni işimde iyi olmam değildi. Yatağa yattığım her seferinde zihnim kararıyordu. Çocukluk anılarımın dolabına kaçıyordum. Kendimi eskiden annemin söylediği peri masallarına, şarkılara ve hikayelere gömüyordum. Ve bütün bu süre boyunca annemin elimi tuttuğunu hissediyordum. Beni o uzaktaki yerinden teselli ediyor ve hayatta tutuyordu. Zihnimin orada olmadığını erkekler fark etmiyordu. Beni yeni görüyorlardı ve bu yeterliydi. Anne beni 5 defa daha el değmemiş olarak sattı. Hepsi de açık arttırmayı kazandığı için o kadar sevinmişti ki hiçbiri kullandığım tavuk kanıyla dolu şişeciği fark etmedi. Prezervatife gelince güya saftım ya, onları kullanmamak için nasıl da yalvardılar. Yine de cesaretimi toplayarak ve övgüler ve sevgi dolu sözler mırıldanarak aletlerini o kılıfa sokmayı başardım. Her iki haftada bir gördüğüm Doktor De Cruz memnuniyetle hiç hastalık kapmamış olduğumu söyledi. Bebek de yoktu. Kaptığım tek şey üzüntüydü. Onca para, salonda oturan bir adam beni işaret ettiği zaman yüreğimin ezilmesini telafi etmiyordu. Bunun ne demek olduğunu biliyordum. Ama onun oyun mu oynayacağını, yoksa dosdoğru işini mi yapacağını bilmiyordum. Elini çabuk mu tutacağını, bir saat saldıracağını mı, yoksa uzun süre ağzımı açık tutmaya mı zorlayacağını bilmiyordum. Öteki Rose'lar bana acıyor, bir erkeği daha çabuk tatmine ulaştırmak için yapabileceklerimi öğretmeye çalışıyorlardı. Doris bir kadının en iyi silahının dili olduğunu söyledi. Natalie'nin erkekleri aşağılamak konusunda özel bir becerisi vardı. Özellikle İngiltere'de yatılı okula gidenlerin bundan hoşlandığını söylüyordu. Hepsinin ciddi olarak geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü beceri kadınsı sezgiydi. Bu kadının dikkatle dinleyerek ve en ufak fiziksel ipucunu fark ederek karşısındakinin duygularını anlama yoluydu. Sırf bir erkeğin omuzlarına veya gözlerinin hareketine bakarak ya da sesinin perdesine dikkat ederek onun kolay mı, zor mu, nazik mi yoksa bencil mi olduğuna karar verilebilirdi. Kadın sezgisi herkesi, kadınları bile anlamak için kullanılabilirdi. Bonnie beni sıranın üstüne çökmüş halde görünce nasıl çaresizce barınacak bir yere ihtiyacım olduğunu anladığını açıkladı. Kucağımdaki Statesman gazetesinden İngilizcemin ileri düzeyde olduğunu tahmin etmişti. Tam düşündüğüm gibi İngilizceyi konuşma tarzım en büyük kazancımdı. İkinci kattaki karanlık yatak odalarında müşteriler beni anne, Margaret diye veya kaybettikleri ya da asla sahip olmadıkları kızların isimleriyle çağırıyorlardı. Bana söylenmeden onları arzuladığımı, sevdiğimi ve sonsuza dek onların olacağını söylemem gerektiğini anlamıştım. Bazen saatlerce benimle yatakta kalıp konuşuyorlardı. Bunlar en iyileriydi. Çünkü hiç acı çekmeden fazladan bir yığın para kazanmamı sağlıyorlardı. Suitlerin dışındayken diğer kızların gizli hayatları hakkında bir şeyler öğrenmek için sezgimi kullanıyordum. Nettie'nin yatak odası kapısının yanında her sabah boş bir viski şişesi duruyordu. Sakina'nın odası sürekli sis gibi afyon dumanıyla doluydu. Henüz ne sigara ne de içki içmiyordum ama bu olanların gerçekliği sonunda zihnimdeki peri masallarını kovunca bunlara ihtiyaç duyup duymayacağımı merak ediyordum. Bazen rüyamda Pankaj'ın üzgün yakışıklı yüzünü ve mermer bir merdivenin gözetleme deliği veya prezervatif kutusu olmayan bir yatak odasına çıktığı büyük bir ev görüyordum. Odada sadece pembe ve kırmızı gül yapraklarıyla kaplı sade beyaz bir yatak vardı. Bu rüyalarda ben Pamela değil, güzel bir gelinlik giymiş ve boynunda bir yakut asılı olan biduşiydim. Bir ara aklımdan biduşinin yakutunun kaybolmasıyla yaşama ruhunun da kaybolduğu geçmişti. Keşke biduşi yaşasaydı ve ben ayahı olarak onunla birlikte Kalküte'ye giderek hayatımın geri kalanını onun ve Pankaj'ın yanında geçirebilseydim. O zaman rüyamda kendimi boynumda yakutla görmezdim. O taşa sadece parlatmam için bana verdiği zaman elim değerdi ve onu bir gün doğuracağı ilk kızına vermek için saklamasına yardım ederdim. Bu tür hayalleri ancak her gecenin sonunda Bonnie ile birlikte paylaştığım yatağa uzandığımda sığınıyordum. O yatağın diğer ucunda hafifçe soluyarak uyurken Joel burada yanımda kız kardeşlerimle kulübemizde yattığımı düşünüyordum. Kendimi Bonnie'ye o kadar yakın hissediyordum ki Onun için bir gün bana kendisi ve Amir Howard'la birlikte bir matine yapıp yapmayacağımı sorduğu zaman kabul ettim. Ona dokunmaya heves ettiğimden değil ama önceden ayarlanmış bir iş o akşam salondan biraz uzak kalmak demekti. Bonnie'ye göz kırparak her gece birlikte uyuyoruz öyle değil mi? Kolay olacak dedi. Birlikte büyük kırmızı bir yatağın ve tavanda bir aynanın olduğu gül hat bir süitine giderken sadece benim yaptığımı yap ve onun ne istediğine kulak ver. Aslında o sadece fazla büyümüş bir çocuğa benzer. Bay Howard Karakbur polis amiriydi ve annenin işini koruyordu. Midnapore polisi etraftaki meslektaşlarını bir mücevher hırsızı konusunda uyarmış olsa da saçı başı dağınık bir hizmetçi kız tarifinin ipekler içinde parlak saçları sırtının ortasına kadar inen, gözleri sürmeli, elleri ve ayakları saten kadar yumuşak olan şimdiki halime uyacağından şüpheliydi. Amir haki renk üniforması, güneş kaskı, latisi ve tabancasıyla geldi. Suite'de Bonnie onun giysilerini çıkarmasına yardım ederken bana çarşafı çekiştirmekten başka bir şeyler yapmam için bakıp duruyordu. Adamın hala nemli ve keskin bir kokusu olan gömleğini aldım ve müşteriyi odaya aldığımızda hep yaptığımız gibi götürüp giysi dolabına astım. Pantolonu da aynı kumaştandı ama çok uzundu. Onu asmak için kaplayıp koluma koyarken amir pantolonunu yatağın ayak ucunda bırakmamı söyledi. Bobby bazen benim pantolonunu giymemden hoşlanır, öyle değil mi dedi Bonnie kıkırdayarak. Keşke onunla yalnız konuşabilseydim. Pantolonu aldığım zaman sağ cebinde elime bir şey gelmişti. Sert ve ince bir şeydi. Bunun bir bıçak olabileceğini anlayınca içime bir korku girdi. Ama adam hoşlandığı kızların üstünde silah kullanmazdı. Anne her zaman müşterilerinin Karakpur'un önde gelen beyefendileri olduğunu söylüyordu. Ve bu adam Rose Villa'nın koruyucusu olmayı üstlenmişti. Ben amirin üniformasını yerleştirirken Bonnie adamı soymayı bitirdi. Kendisi de soyunmuştu ve sonra bana anlamlı bir bakış attı. İtaatkar bir şekilde giysilerimi çıkartıp onlara katılmaya gittim. Bonnie'nin çıplaklığı da alışmış olmalıydım. Ama yatak odamızda her zaman gözlerimi saygılı bir şekilde diğer tarafa çeviriyordum. Şimdi ise bana doğru uzanıyor, onu görmememi imkansız hale getiriyordu. Ne kadar inceydi. Bir tarih kitabından çıkmış klasik bir heykel gibiydi. Dar bir beli ve kalçası ve uçları olmayan küçük göğüsleri vardı. Elimi göğüslerine götürünce meme uçları olduğunu anladım ama çok küçüktüler. Bacaklarının arasındaki tüyler de açık renkti. Alışılmışın dışında bir sarı renkteydi. Ama bunu villanın damında oksijenli su sürerek yaptığını biliyordum. Yuvarlak aynada Bonnie ve ben ne kadar farklı görünüyorduk. Açık ve koyu tenler, oğlansı ve kıvrımlı atlar, gündüz ve ay ışığı. Amir Howard'ın sürtünmesinden bu zıtlığın hoşuna gittiğini hissettim. Neşeli bir kahkaha atarak Bonnie'ye evrak çantasını açmasını bağırdı. Bonnie minnettar bir tavırla altın rengi uzun bir kumaş çıkardı. ''Yine sarığınızı getirmişsiniz efendim, ne güzel'' dedi ellerini çırparak. Fakat bunun sadece tuhaf bir şeyin başlangıcı olduğunu hissettim. ''O bunun nasıl sarılacağını bilir, navabın konağından gelmiş'' dedi amir parmağıyla beni göstererek. Bugün eski ve yeni karımla mihraca oyununu oynayacağım.
Bana eski karım deme Bobby.
Bonnie memelerimle oynayabilmesi için adamın önünde nasıl da diz çökeceğini gösterirken ben de parıltılı kumaşı bağlıyordum. Bonnie yumuşacık bir sesle arkamda kalçalarımı okşayarak repliğini söyledi.
Size hizmet etmeyi ve hak ettiğiniz her türlü zevki vermeyi bekliyorum efendim.
Bonnie'yi daha önce çalışırken hiç görmemiştim ama bu müzikal tavrından çok etkilendim. Sarığı bağlamakta zorlanıyordum. Jaulpur'da büyüdüğüm için gezgin kutsal adamlar dışında sarık giyen kimse görmemiştim. Hele hele bir erkeğin başına hiç sarık sarmamıştım. Ama allı pullu kumaşı adamın yüzüne bakmamaya çalışarak kelleşmeye yüz tutmuş başına sararken rahat görünmeye çalışıyordum. İşimi bitirdiğim zaman polis amiri hiç de Hintli'ye benzememiş, daha ziyade bana çocuk kitaplarındaki sihirbaz resimlerini hatırlatmıştı. Gözleri parlayarak bana baktı ve benim işimin Bonnie'ye zevk vermek olduğunu fısıldadı. Eğer bunu yapabilirsem hayatım kurtulacaktı. O ikimize de hizmet edecek Raja, dedi Bonnie, bacağını sahiplenircesine adamın üstüne atıp bana şehvetle bakarak. Ne yapmam gerekiyordu? Bu işi hiç kadınlarla yapmamıştım. Onun vücudu adamınki gibi değildi ki. Sadece Bonnie'nin müşterilerin yanında hep yaptığımız gibi rol yapmasını umuyordum. Bonnie sırtını yay gibi kıvırarak bir yandan diğer yana yuvarlandı. Kendine nasıl dokunulmasını istiyorsan bana da öyle dokun tatlım. Bu kadar basit, diye mırıldandı. Ama o kadar basit değildi. Pankaj ile mektuplarını düşündüğüm zaman güçlü duygular hissetmiştim. Fakat bana dokunulduğunu hiç hayal etmemiştim. Son 6 ayda pek çok erkek beni okşamış, çimdiklemiş ve dürtüklemişti. Ama bu hareketlerin hiçbirini zevk duygusuyla eşleştiremiyordum. Yatakta kıvrılıp dönen Bonnie'ye bakarak dona kaldım ve nereden başlamam gerektiğini merak ettim. Yukarıdan mı, aşağıdan mı? Amir yapmacık Raja aksanıyla "Raja'nın hayvanı da oynayacak," dedi. Yatağın kenarına yuvarlandı ve pantolonunun asılı durduğu ayak ucuna uzandı. Başımı çevirince elini cebine soktuğunu gördüm. Cebinden dikkatle bir şey çıkardı ama elindeki nesne kaçacak gibi oldu ve bir anda soluğum kesildi. Bu bir yılandı. Kısa, kahverengi bir yılan. O kadar dehşet içindeydim ki hiçbir şey söyleyemedim. Sadece elimle ağzımı kapatabildim. Amir yaratığı Bonnie'nin göremeyeceği kadar aşağıda tutuyordu. Zaten Bonnie bir şey fark etmedi. Bana laf yetiştirmekle meşguldü. İyi bir hayvan ol Pammy. Tüylerimi kabart ve fırçala, dedi. Komodinde küçük bir fırça var. Bakışlarımı ondan Amir'e çevirdim. Adam yılanı göstermeden elinde tutarak kararlı bir şekilde yatakta sürünerek ilerliyordu. Bonnie'nin ayrık uzuvlarını görünce gözleri parladı ve aniden öne atıldı. Yılan ısırmaya çalışarak ağzını açtı ve Bonnie onun kadınlık uzvuna doğru geldiğini gördü. Bir anda solgun yüzü bembeyaz kesildi ve göz bebekleri başının tepesine doğru yuvarlandı. Sonra sarsılarak yastıkların üstüne yığıldı kaldı. Amir hala gülerek yılanı Bonnie'ye göstermeye çalışıyordu. Korku ve üzüntüyle Bonnie'nin cansız bir halde yana düşen kolunu kaldırdım. Sonra kulağına bağırdım, "Bonnie!" Yanıt vermeyince bir anda öldüğünü düşündüm. Fakat olay o kadar yeniydi ki vücudu hala sıcaktı. Ona bakınca Bidushi'nin üstü örtülü cesedini gördüğüm zamanki gibi midemde bir boşluk hissettim. Bu korkunç bir ölüm şekliydi ve ben bir sonraki kurban olmayacaktım. Kalbim küt küt çarparak yataktan fırlayıp koşarak koridora çıktım. Bonnie öldü, Amir Howard öldürdü. Ben bağırırken bazı odalardan mırıltılar geldiğini duydum ve aşağıda annenin de duyduğundan emin olmak için tekrar bağırdım. Bonnie öldürüldü, Amir Howard'ın yılanı ısırdı onu. Kapıların ardında insanların hareket ettiğini duydum ve çok geçmeden yarı çıplak erkekler koşarak koridora çıktı. Kapıyı sonuna kadar açık bırakmış olmama rağmen gül hatmi suitine doğru gelmiyor, birbirlerinin peşi sıra koşarak merdivenlerden iniyorlardı. 15. Ayrımın sonu. Sayfa 170.